Anna Karenina, Tolstoy.
Ayrım 12.
Levin bir sokak fenerine yaklaştı. Cüzdanında bulunan kardeşinin adresini okudu ve bir araba çağırdı. Yol boyunca kardeş Nikolay'ın yaşamındaki olayları gözden geçiriyordu. Üniversitedeyken ve ayrıldıktan bir yıl sonra arkadaşlarının alaylarına karşın dinin bütün buyruklarına uyarak, ayinlere katılarak, özellikle kadınlardan kaçınarak, oruç tutarak, tüm zevklerden sakınarak manastırda nasıl yaşadığını anımsıyordu. Sonra ansızın içinde bir değişiklik olmuş, en aşağılık insanlarla görüşmeye başlamış, kendini en iğrenç sefahate vermişti. Levin, Nikolay'ın yetiştirmek için köye bir çocuk getirdiğini, bir gün çok öfkeliyken onu çok dövdüğünü, çocuğun annesiyle babasının ona bu yüzden dava açtıklarını da anımsıyordu. Daha sonra şu Yunanlı olayı çıkmıştı. Adam Nikolay'a çok para kaybettirmiş, bonolar imzalattıktan sonra dolandırıldığını söyleyerek savcılığa şikayet etmişti. Birinde ise sokakta gürültü yaptığı için karakolda gecelemişti. Levin, ağabeyleri Sergey Ivanoviç'i annesinden kalan mirastan payına düşene vermemekte suçlayarak aleyhine açtığı şu utanç verici davayı anımsıyordu. Nikolay son olarak da askerlik görevi için gittiği batıda yüksek rütbeli bir subaya vurduğu için mahkeme önüne çıkmıştı. Bütün bunlar bayağı ve utanç vericiydi. Ama Nikolay'ın başından geçen olayların tümünü bilmeyen Levin, onu tanımayanlar kadar kötü, korkunç biri olarak görmüyordu ağabeyini. Nikolay dindarlık, oruç tutma, sofuluk döneminde dinde bir destek, tutkulu huyu için bir engelleme ararken kimse ona yardım etmemişti. Tam tersine herkes, hatta Levin bile alay etmişti onunla. Onu gülünç duruma düşürüyorlar, Nuh ya da keşiş diyorlar, üstü başı dökülürken yardım edecekleri yerde korku ve tiksintiyle sırt çeviriyorlardı. Levin görünüşte berbat bir yaşam sürmesine karşın Nikolay'ın aslında onu küçümseyenler kadar ayıplanamayacağını hissediyordu. Topluma uyum sağlayamayan bir kişilikte ve kendinden hoşnut olmayan bir yapıda doğması onun suçu değildi. Tam tersine her zaman iyi olmak istemiştim. Ona her şeyi anlatacağım. O da bana güvenecek ve kendisini sevdiğimi ona anlatacağım. Ne de olsa onu anlıyorum ben, dedi Levin en sonunda. Saat 10'dan beri belirtilen otele gelince. Kardeşin nerede oturduğunu soran kapıcı Levin'e yukarıda 12 ve 13 numarada diye yanıt verdi. Evde mi? Galiba. 12 numaranın kapısı aralıktı. Kapının aralığından sızan ışıktan kötü bir tütün dumanıyla birlikte Levin'in tanımadığı bir ses yayılıyordu. Levin hafif sinirli öksürük sesinden kardeşinin evde olduğunu anladı. Kapıyı ittiği sırada boğuk bir ses, her şey işlerin yürütülmesine bağlı, akıllıca ve mantıklı bir biçimde diyordu. Konstantin Levin kapının aralığından içeri bir göz atınca böyle konuşanın redik kotlu, sık saçlı genç bir adam olduğunu gördü. Divana oturmuş, yüzü çiçek bozuğu, kolsuz ve yakasız yünlü bir giysi giymiş bir kadınla görülüyordu. Levin kardeşini göremiyordu. Nikolay'ın yabancılarla oturduğu düşüncesiyle yüreği daraldı. Hiç kimse çizmelerini çıkarmış, redinkotlu adamın sözlerini dinlemekte olan adamı duymamıştı. Adam bir girişimden söz ediyordu. Ayrıcalıklı sınıfın canı cehenneme, diyordu Nikolay öksürüklü sesiyle. Maşa, bize yemek ver, kaldıysa şarap ver, yoksa git al. Kadın kalktı, paravanın arkasına girince Konstantin'i fark etti. Nikolay Dimitrich, burada bir bey var, dedi. Ne istiyormuş, diye tersledi Nikolay Levin. Konstantin durduğu gölgelikten çıkarak ''Benim'' dedi. ''Ben dediğin kim?'' diye üsteledi Nikolay daha saldırgan bir ses. Nikolay'ın bir şeye takılarak kalktığı duyuldu. Levin karşısında kapının boşluğunda ağabeyinin iyi bildiği uzun boyunu fark etti. Nikolay zayıflamış, kamburlaşmıştı. Vahşi ve acı çekiyormuş gibi görünüyordu. İri gözleri ürkekti. Levin'in onu görmediği bu 3 yılda daha da zayıflamıştı. Kısa bir ceketten çıkan etsiz geniş elleri zayıflıktan daha da geniş görünüyordu. Saçları daha seyrekleşmişti. Bıyığı hala dikti ve dudaklarını örtüyordu. Değişmeyen gözleri yeni gelen düşmanlık ve alay dolu bir bakışla bakıyordu. Kardeşini tanıyınca gözleri sevinçle parlayarak ''Vay Kostya'' dedi. Ama hemen genç adama doğru döndü. Konstantin'in çoğu zaman onu yaparken gördüğü şekilde kravattan sıkılan biri gibi başını ve boynunu sinirli sinirli salladı. Aynı anda zayıf yüzünde vahşi, acı çeken, acımasız bir anlam belirdi. Size ve Sergey Ivanoviç'e artık sizi tanımadığımı, tanımak da istemediğimi yazmıştım. Ne istiyorsunuz? Hiç de Konstantin'in düşündüğü gibi değildi artık o. Konstantin Levin, ağabeyini düşündüğü zaman herkese zor ilişkiler kurmasına neden olan kişiliğinin katı ve kötü yanını unutuyordu. Ama şimdi Levin'in gözlerinin önünde pek de konuksever olmayan bir yüz vardı. Özellikle başının sinirli hareketlerini görünce her şey belleğinde canlanıyordu. Bir şey istediğim yok, yalnız seni görmek istiyorum, dedi Levin sıkılarak. Yalnızca bunun için geldim. Konstantin'in sıkılganlığı Nikolay'ı gözle görülür derecede yumuşattı. Dudaklarını kımıldattı. Ya öyle mi? Neyse içeri gir otur. Yemek yer misin, dedi. Maşa 3 tabak yemek getir. Yo dur, beyi tanıyor musun, diye sordu Nikolay. Redinkotlu adamı kardeşine göstererek. Bu Bay Kritski. iki evli bir dost. Üstün nitelikli biridir. Alçak biri olmadığından doğal olarak polis onun peşinde. Her zaman yaptığı gibi odada bulunan herkese baktı. Kadının çıkmaya hazırlandığını görünce sana beklemeni söyledim diye bağırdı. Konstantin'in pek çok kez görmüş olduğu gibi bakışlarını hiç ara vermeden çepeçevre dolaştırdıktan sonra kardeşine Kritski'nin öyküsünü anlatmaya başladı. Yoksul öğrencilere ve pazar okuluna yardım eden bir dernek kurduğu için üniversiteden nasıl kovulduğunu, daha sonra bir halk okuluna öğretmen olarak nasıl girdiğini, oradan nasıl kovulduğunu ve sonra da bir olay yüzünden nasıl yargılandığını anlattı. Konstantin Levin sessizliği bozmak için Kritski'ye Kiev Üniversitesi'nden misiniz diye sordu. Evet, Kiev Üniversitesi'ndenim dedi Kritski kaşlarını çatarak soğuk bir sesle. Nikolay kadını gösterdi. Bu kadın da benim eşim Maria Nikolayevna'dır. Onu bir genel evden aldım. Bu sözleri söylerken boynuyla sinirli bir hareket yaptı. Ama onu seviyor, ona saygı duyuyorum. Sonra boynunu sallayıp kaşlarını çatarak ekledi. Benim evime gelen herkesin de onu sevmesini, saygı göstermesini isterim dedi. Gerçek bir kadındır o. Şimdi kimin karşısında olduğunu biliyorsun. Aramızda bulunduğun için alçalmaktan korkuyorsun. İşte kapı, özgürsün. Orada bulunanlara yine sırayla soru sorarcasına göz gezdirdi. Neden küçülecekmişim anlamıyorum. O halde maşa, 3 tabak yemek getir, vodka, şarap, yodur, yol gerekmez, git. 25. Nikolay Levin çaba gösterip kaşlarını çatarak, görüyor musun dedi, canlı canlı. Ne diyeceğini, ne yapacağını bilmediği açıkça belliydi. Odanın bir köşesinde duran iple bağlı bir demir parçasını gösterdi. Görüyorsun işte dedi, şu gördüğün şey, giriştiğimiz yeni bir işin başlangıcıdır, bir üretim arteli. Konstantin onu güçlükle dinliyordu. Onun veremli yüzüne dikkatle bakıyor, Nikolay'a daha çok acıyor ve artel konusundaki anlattıklarına dayanamıyordu. Konstantin bu işin ağabeyinin zihninde onun kendi kendini küçümsemesini engelleyen bir amaçtan başka bir şey olmadığını anlıyordu. Nikolay konuşmasını sürdürüyordu. Bilirsin ki sermaye işçiyi eziyor. Bizde işçiler, köylüler işin bütün ağırlığını yüklenirler. Ancak bütün çabalarına karşın hayvanların durumunda olmaktan öteye gidemezler. Durumlarını düzeltebilecekleri, dinlenebilecekleri ve kendi kendilerini yetiştirebilecekleri bütün kazançları, ücretin bütün artı değeri, sermaye sahiplerince ellerinden alınmaktadır. Toplum da öylesine oluşmuştur ki, halk ne denli çalışırsa patronlar o denli zenginleşir, oysa onlar yük hayvanı olarak kalırlar. Bu durumu değiştirmek gerek, diye sözünü bitirdi Nikolay. Kardeşine sorarmış gibi baktı. Konstantin, ağabeyinin elmacık kemiklerine yayılan kızarıklığı görerek, evet öyle kuşkusuz diye düşüncesini belirtti. İşte bu yüzden de biz bütün ürünlerin, kazançların ve iş araçlarının ortaklığına dayanan bir hırdavat arteli kuruyoruz. Bu artel nerede kurulacak diye sordu Konstantin. Kazan eyaletinde, Vozdremo köyünde. Neden bir köyde? Bana öyle geliyor ki köyde yapacak çok iş vardır. Köyde bir hırdavat atölyesinin ne işi var? Çünkü köylüler hala eskiden olduğu gibi yine tutsak. İşte bu yüzden siz ve Sergey Ivanoviç köylülerin tutsaklıktan kurtarılmasından hoşlanmazsınız dedi Nikolay bu karşı çıkmaya sinirlenerek. Konstantin Levin içini çekti. Loş ve pis salona bakıyordu. Onun iç çekişi Nikolay'ı daha da kızdırmış gibiydi. Senin ve Sergey Ivanoviç'in düşüncelerini bilirim. Onun olanca gücü, sıkıntısını çekmekte olduğumuz kötülükleri haklı göstermek için kullandığını biliyorum. Levin gülümseyerek, hayır ama neden Sergey Ivanoviç'ten söz ediyorsun diye sordu. Sergey Ivanoviç'ten mi? Şu yüzden diye bağırdı Nikolay. Bu yüzden söz ediyorum ondan işte. Ama neye yarar ki? Bana yalnızca şunu söyle. Evime neden geldin? Bütün bunlardan tiksinirsin sen. Güzel, Tanrı seninle olsun. İskemlesinden kalktı. Evet, defol, defol diye bağırdı. Hiçbir şeyden tiksinmem ben dedi Konstantin yavaşça. Bunu tartışmam bile. O sırada Maria Nikolayevna içeri girdi. Nikolay Levin öfkeyle kadına döndü. Kadın hızla yanına yaklaşıp bir şey fısıldadı. Rahatsızım, bu yüzden çabuk öfkeleniyorum dedi Nikolay, zorla kendini topladı, içini çekti. Sen de kalkmış Sergey Ivanoviç'ten ve onun makalesinden söz ediyorsun bana. Saçma sapan, yalan, aldatmaca dolu bir yazı. Doğruluk nedir bilmeyen bir insan bu konuda nasıl yazı yazabilir ki? Makalesini okudunuz mu? Diye sordu Kritski'ye dönerek. Gelip masanın yanına oturdu. Yer açmak için yarı açılmış sigara paketini itti. Konuşmaya katılmak istemediği anlaşılan Kritski, soğuk bir tavırla okumadım diye yanıt verdi. Nikolay kızararak Kritski'ye döndü. Neden diye sordu. Çünkü zamanımı böyle yararsız şeylere harcamam. Ama izninizle zamanınızı yitireceğinizi nereden biliyorsunuz? Pek çoğuna göre düzeyine erişilemez bir makale bu. Onların çok üstünde. Ama benim için anlamı başka. Okurken satırların arasından zayıf noktalarını anlıyorum. Sustular. Kritski yavaş yavaş kalktı, şapkasını aldı. Yemek yemek istemiyor musunuz? Peki hoşça kalın. Yarın tesviyeciyle yine gelin. Konuk çıkar çıkmaz Nikolay Levin'in kardeşine gülümseyerek göz kırptı. Bu da ünlü biri değil dedi. Bunu iyi anlıyorum. O sırada kapıda duran Kritski ona seslendi. Yine ne var? Nikolay koridora çıktı. Levin, Maria Nikolayevna ile yalnız kalınca ona, ''Abimle uzun zamandır mı birlikte yaşıyorsunuz?'' diye sordu. ''Evet, 2 yıldır. Sağlığı çok bozuldu. İçki içiyor.'' ''Ne diyorsunuz? Nasıl içer?'' ''Vodka içiyor. Ona çok zararlı bu.'' ''Çok mu içiyor?'' diye fısıldadı Levin. ''Evet.'' dedi yavaşça, Nikolay'ın geldiğini görerek. Nikolay kaşlarını çatarak ikisine de endişeyle ayrı ayrı baktı. ''Ne konuşuyorsunuz?'' diye sordu. ''Yok bir şey.'' dedi Konstantin çekinerek. ''Ya demek söylemek istemiyorsunuz. Nasıl isterseniz. Yalnız senin ona bir şey demeye hakkın yok. O bir kız, sense bir beyefendisin.'' dedi boynunu oynatarak. ''Her şeyi anladığını, onayladığını ve kusurlarıma acıyarak baktığını görüyorum.'' diye sürdürdü sesini yükselterek. Maria Nikolayevna ona yaklaşarak yeniden mırıldandı. ''Nikolay Dmitriyeviç, Nikolay Dmitriyeviç.'' ''Neyse tamam tamam. Peki ama yemek nerede kaldı?'' ''Ah işte.'' dedi uşağı tepsiyle görerek. Asık bir yüzle sağ ol dedi. Vodkayı aldı, küçük bir kadehi doldurup oburcasına içti. İç, sen de ister misin? Dedi kardeşine dönerek. Yeniden neşelenmişti. İç, sen de iç, dedi kardeşine dönerek. Yeniden neşelenmişti. Peki artık Sergey İvanoviç'ten söz etmeyelim. Yine de seni gördüğüme çok sevindim. Ne de olsa yabancı değiliz. Sen de içsene, bana neler yaptığını anlat, diye sürdürdü bir parça ekmek yiyip bir kadeh daha içerek. Nasıl yaşıyorsun? ''Yine eskisi gibi köyde yaşıyorum. Ekip biçmekle uğraşıyorum.'' diye yanıtladı Konstantin. Ağabeyinin açgözlü bir biçimde yiyip içmesine dehşetle bakıyor ve bu duygusunu saklamaya çalışıyordu. ''Neden evlenmiyorsun?'' Konstantin kızararak ''Evlenmeyeceğim.'' dedi. ''Neden? Benim için bu konu kapandı. Yaşantımı altüst ettim. Her zaman pek çok kez söyledim. Eğer gerektiğinde hakkım bana verilmiş olsaydı yaşamım çok farklı olurdu.'' Konstantin konuşmayı değiştirdi hemen. ''Biliyorsun, şu senin Vanyushkan benim yanımda. Prokofski de Brom'da çalışıyor.'' Nikolay boynunu gerdi, düşünceli düşünceli durdu. ''Prokofski'de yapılanları anlat bana. Ev, kayın ağaçları ve sınıfımız hala duruyor mu? Ya bahçıvan Filip, sağ mı hala? Küçük evi ve divanı anımsıyorum. Özellikle evde hiç değişiklik yapma. Çabucak evlen ve her şeyi eskisi gibi düzenle. Karın iyi olursa o zaman gelirim evine.'' ''Ama şimdi gelsene evime.'' dedi Levin. ''Her şeyi ne iyi düzenlerdi. Orada Sergey İvanoviç'le karşılaşmayacağımı bilsem hemen gelirdim.'' ''Onunla karşılaşmazsın. Ondan tümüyle ayrı yaşıyorum.'' ''Evet ama boşuna konuşuyorsun böyle. İkimizden birini seçmek zorundasın.'' derken kardeşinin gözlerine sıkılarak baktı. Onun bu sıkılganlığı Konstantin'i etkiledi. ''Bu konuda benim ne düşündüğümü öğrenmek istersen sana Sergey İvanoviç'le aranızdaki kavgada ne senin ne de onun yanını tuttuğumu söylemeliyim. Görünüşte sen haksızdın. Aslındaysa o.'' ''Ah bunu anladın, anladın bunu.'' diye bağırdı Nikolay neşeyle. ''Ama bilmek istersen söyleyeyim, ben kişisel olarak senin dostluğuna önem veririm.'' ''Neden?'' Konstantin mutsuz ve sevgiye muhtaç olduğu için Nikolay'a daha fazla değer verdiğini söyleyemezdi. Ama Nikolay bu düşünceyi anladı, kaşlarını çatarak vodkaya elini uzattı. Maria Nikolayevna tombul kolunu vodka sürahisine doğru uzatarak ''Yeter artık Nikolay Dmitriyeviç.'' dedi. ''Bırak, karışma bana yoksa seni döverim.'' diye bağırdı Nikolay. Maria, Nikolay'ı da gülümseten tatlı bir gülümsemeyle vodkayı çekip aldı. ''Onun hiçbir şey anlamadığını mı sanıyorsun?'' dedi Nikolay. ''Her şeyi bizden daha iyi anlıyor. Onda insanı duygulandıran iyi bir yan yok mu?'' Konstantin bir şeyler söylemiş olmak için kadına, ''Eskiden hiç Moskova'da bulundunuz mu?'' diye sordu. ''Ona siz deme, bu korkutur onu. Genel evden çıkmak isterken onu yargılayan yargıç dışında hiç kimse ona siz demedi. Tanrım şu dünyada ne delilikler var.'' dedi birden. ''Şu yeni mahkemeler, şu sulh yargıçları, şu tarım dairesi, ne canavarlık.'' Sonra yeni kuruluşlara verip veriştirmeye başladı. Konstantin Levin bu söylevleri dinliyordu. Kendisi de aynı düşüncede olmasına karşın ağabeyinin ağzından toplumsal kuruluşlarla ilgili bu saçma eleştirileri duymak onu hoş etmiyordu.
Ayrım sonu.